Ayrım 8.
Esteban Trueba, Ekin Kristali, sonra da Akülü Radyo'nun başında kendileriyle uygarlık arasında bağlantı kuran o uzak, adsız sesin mucizesi gerçekleşsin diye bekleyerek Pedro Segunda ile birçok saatler geçirdi. Yine de bu iki erkeği birbirine yaklaştırabilmiş değildi. Trueba bu ilkel köylünün ötekileri oranla daha zeki olduğunu biliyordu. Aralarında okumasını ve üç satırdan uzun konuşmalar sürdürmesini bilen tek kişi oydu. Esteban Trueba'nın 50 mil öteye gitmeden iyi kötü arkadaşlık edebileceği tek insan oydu. Gel gelelim o muazzam gururu onun bu adamda iyi bir ırgat olduğunu belirtenlerin dışında bir erdem görmesine engel oluyordu. Esteban Trueba kendinden aşağıdakilere yüz verecek adam değildi. Pedro Segunda'ya gelince gerçi ruhuna dişlerini geçirip kafasını karıştıran duyguya hiçbir zaman at koyamamıştı. Ama patrondan nefret ediyordu aslında. İsteksiz bir hayranlıkla korku karışımı bir duyguydu bu. İçgüdüsü ona bu adama açıkça karşı çıkmak yürekliliğini hiçbir zaman gösteremeyeceğini çünkü onun patron olduğunu söylüyordu. Onun öfke krizlerine, başkalarını hiçe sayan buyruklarına, şişinmesine ömrünün sonuna dek katlanmak zorundaydı. Tre Maria'nın sahipsiz olduğu yıllarda Pedro Segunda bu sahipsiz topraklarda tutunabilmiş olan bir avuç insanın doğal olarak başına geçmişti. Saygı görmeye, komut ve karar vermeye, başının üstünde yalnızca gökyüzünün olmasına alışıktı. Efendinin gelişi bunları kökünden değiştirmişti. Yine de Pedro Segundo, durumlarının şimdi daha iyi olduğunu yadsıyamazdı. Çünkü artık açlık çekmiyorlardı. Daha da güvenlikteydiler. Trueba arada bu adamın gözlerinde kana susamış bir kin ışıltısı seçer gibi oluyorduysa da, onu saygısızlıktan ötürü azarlamaya hiçbir zaman nedence bulamıyordu. Pedro Segundo, söyleneni sızıltısız yapar, dırıltısız çalışırdı. Dürüsttü ve efendisine yeterince bağlı gibiydi. Küçük kız kardeşi Pancha'nın büyük evin sofasında doyumlanmış kadınların ağır adımlarıyla dolandığını görse bile başını eğiyor, susuyordu. Pancha Garcia genç, efendi güçlüydü. Birleşmelerinin doğal sonucu birkaç ay sonra kendini göstermeye başladı. Genç kadının o esmer bacaklarının damarları birden solucanlar gibi belirginleşti. Devinimleri yavaşladı, bakışları dalgınlaştı. Oyma demir karyolanın üstündeki o şehvet debelenmeleriyle hiç ilgilenmez oldu. Beli çabucak kalınlaştı. Memeleri içinde büyümekte olan yeni yaşamın ağırlığıyla sarktı. Esteban bunları ayrımlamakta gecikti. Çünkü kızın artık pek ayırdığında değildi. O ilk coşkusu sönükleşmiş, okşayışlarının arkası kesilmişti. Kızı günün gerginliklerini giderip iyi bir uyku sağlamak amacıyla hijyenik bir yöntem olarak kullanıyordu yalnızca. Yine de gün geldi, Pancha'nın gebeliğini o bile gördü. Görünce tiksindi ondan. Onu içindeki şekilsiz, pıhtılı bir şey taşıyan büyük bir kap olarak görüyor, bu şeye de kendi çocuğu gözüyle bakamıyordu. Pancha büyük evden ayrılarak ana babasının kulübesine döndü. Ona kimse soru sormadı. Hala büyük evin mutfağında çalışıyor, hamur yoğuruyor, dikiş dikiyor ve taşıdığı çocuk yüzünden her gün biraz daha biçimsizleşiyordu. Esteban'a sofrada hizmet etmeyi kesti. Onunla karşılaşmaktan da kaçınır oldu. Birbirlerine söyleyecek bir şeyleri kalmamıştı ki. Pancha gittikten bir hafta sonra Esteban düşünde Rosie'yi gördü ve sırılsıklam çarşaflar üstünde uyandı. Pencereden dışarı bakınca bir tele çamaşır asmakta olan ince bir kız gördü. 13-14 yaşından büyük olamazdı ama iyice gelişmişti. Tam o sırada dönüp Esteban'a baktı. Yüzünde bir kadının ifadesi vardı. Pedro Garcia efendinin ahırlara doğru giderken ıslık çaldığını duydu ve başını Allah Allah dercesine salladı. Bunu izleyen 10 yılın içerisinde Esteban Trueba yörenin en saygın patronu olup çıktı. Irgatları için tuğladan evler yapmış, okulu öğretmen tutmuş, toprağındaki herkesin yaşam düzeyini yükseltmişti. Tre Maria o altın damarının yardımına gereksinim duymayan iyi bir kar kaynağıydı. Hatta Esteban'ın madendeki ihale hakkını uzatabilmesini sağladı. Trueba'nın huysuzluğu, öfke krizleri yörede masallaştı ve öyle abartmaya başladı ki sonunda kendisini bile tedirgin etti. Herhangi birinin ona karşılık vermesini yasaklamıştı. kendisine karşı gelinmesini kaldıramıyor, en ufak bir görüş ayrılığını kışkırtma sayıyordu. Şehveti de azgınlaşmıştı. Çiftlikte yeni yetmekten ergenliğe geçip de onun ormanlara, ırmak kıyısına ya da oyma demir karyolasına sürüklemediği kız yoktu. Tre Maria'da kadın kalmadığı zaman çevre hakeandaların peşine düşer oldu. Çoğunlukla gün inerken tarlaların arasına uygun bulduğu bir yerde gözle kaş arasına sahip oluveriyordu onlara. Gizli kapaklı davranmak zahmetine katlanmıyordu. Çünkü kimseden korkusu yoktu. Birkaç kez ondan hesap sormak isteyen bir abi, bir baba, bir koca ya da bir patronun Tre Maria'nın kapısında belirdiği görüldüyse de Tureba'nın gemi azıya almış şiddetiyle karşılaştıkça bu hak ya da öç arayan ziyaretler de seyrekleşti. Tureba'nın gaddarlığının söylentisi yöreye yayılarak kendi sınıfındaki erkekler arasında haset karışık bir hayranlık uyandırıyordu. Köylüler kızlarını ondan saklıyor ve onu açıkça karşı çıkamadıkça içten içe yumruklarını sıkıyorlardı. Pedro Segundo onlardan güçlüydü ve dokunulmazlığı vardı. İki kez dolay hakiyandalardan gelen köylülerin delik deşik cesetleri bulundu. Suçlunun Tre Maria'nın efendisi olduğundan kimsenin zerrece kuşkusu yoktu. Ne var ki jandarmalar bu bilgi kırıntısını yarı cahillerin o eciş bücüş yazısıyla defterlerine geçirdikten sonra kurbanların hırsızlık yaparken yakalanmış olduklarını eklediler. Olay bundan öteye geçmedi. Tureba şehvet düşkünü olarak yapmış olduğu üne cila sürmeyi sürdürerek bütün o yöreye piç tohumları ekip kin ve nefret biçti. Dağarcığına tepeleme günah yığdı. Bu günahlar onu hiç sarsmıyordu. Çünkü yüreğini katılaştırmış ve çevresine uygarlık getirdiği bahanesiyle vicdanını susturmuştu. Pedro Segundo ile rahibelerin hastanesindeki ihtiyar papaz boş yere onu anlatmaya çalışıyorlardı ki insanı iyi bir efendi ve iyi bir Hristiyan yapan şey küçük tuğlu evler kurup süt dağıtmak değil, adamlarına pembe kağıt parçaları yerine doğru dürüst bir ücret vermek, kemiklerini ezmeyecek kadar iş yüklemek ve biraz saygı göstermektir. Tureba bu gibi lafları dinlemiyordu bile. Komünistlik kokuyor diyordu. Kokuşmuş fikirler bunlar diye söyleniyordu. İşçilerimi bana karşı kışkırtmak amacı güden Bolşevik fikirleri. Bu köylülerin tümden cahil eğitimsiz olduğunu anlamıyorlar ki. Çocuk gibidir onlar. Sorun yüklersen altından kalkamazlar. Kendileri için neyin hayırlı olduğunu nereden bilecekler? Ben olmasam şaşırıp kalırlar. İnanmıyorsanız bakın bakalım ben arkam döner dönmez neler oluyor. Her iş sapıtıyor. Köylüler de bir merkep sürüsüne dönüşüyor. Çok cahildir bu insanlar. Benim çiftliğimde çalışanların şimdi işleri tıkırında. Başka neye ihtiyaçları var sanki? İstedikleri her şey ellerinin altında. Yakınıyorlarsa yalnızca nankörlüklerindendir. Tuğladan evleri var. Ben onların çocuklarının burnunu kendi elimle siliyorum. Bitlerini temizliyorum. Aşılarını yapıyorum. Okumasını öğretiyorum onlara. Çevrede kendi okulu olan başka bir hakiyanda daha var mı? Ha? Yok ya. Her fırsatta onları ayin yapsın diye papaz getiriyorum. Papazın da gelip bana adalet lafı etmesini bu yüzden anlayamıyorum. Hiç bilmediği hem de görevinin dışında olan işlere burnunu sokmaya kalkışmasa iyi olur. Sıkıysa gelip o yönetsin bakalım bu mülkü. O zaman böyle yüce fikirler yürütür müydü bakalım? Bu zavallıcıkları yönetirken sert olacaksın. Başka dilden anlamaz onlar. Bir yumuşadın mı saygıları uçar gider. Çok zaman sert olduğumu yadsıyacak değilim ama her zaman hakça davranmışımdır. Onlara her şeyi kendim öğretmek zorunda kaldım. Yemek yemesini bile. Çünkü onlara kalsa ekmekten başka bir şey yemeyecekler. Ben göz kulak olmasam yumurtalarıyla sütlerini yine domuzlara yedirirler. Daha kıçlarını temizlemesini bilmezler ama oy hakkı istiyorlarmış. Yaşadıkları yerin adını bile bilmezken siyasete nasıl akıl erdirebilecekler acaba? Oy hakkı verirsen bunlar komünistleri bile seçebilirler. Tıpkı kuzeydeki madenciler gibi. Onlar da grevleriyle ülkeyi uçuruma atmak üzere değiller mi? Tam da sırası ya şimdi. Tam bakır fiyatları doruktayken. Ben olsam onların üstüne asker yollar. 3-5 kurşun vınlatırım. Ders olsun da bir daha unutamasınlar diye. Ne yazık ki bizim gibi ülkelerde tek işe yarayan şey sopadır. Avrupa değil ki burası. Burada bize gereken güçlü bir hükümet, güçlü yöneticiler. Hepimiz eşit yaratılmış olsaydık ne güzel olurdu. Ama neylersin ki beş parmak bir değil. Apaçık ortada değil mi? Buralarda çalışmasını bilen tek kişi benim. Sıkıysa ispatla öyle olmadığını. İlk kalkan ben, son yatan ben. Bu Tanrı'nın cezası yerde. Bana kalsa her şey boş verir. Başkente gidip prensler gibi yaşardım. Neylersin ki burada kalmak zorundayım. Çünkü bir haftalığına bile ayrılsam her şey çöker. Bu zavallıcıklar yine gözle kaş arasında aç kalırlar. Yıllar önce ben ilk geldiğimde burası neye benziyordu bir düşünsene. Çorak bir çöl. Akbabalarla, taş toprakla dolu bir harabe. Suya hendek açıp yön vermek kimsenin aklına gelmemişti. Avlularına birkaç cılız marul dikmekle yetiniyorlardı. Varsın geri kalan toprak yitip gitsin. Otlaklar ormana dönmüştü. Ancak ben gelince asayiş düzen geldi buraya. İşler açıldı. Nasıl gururlanmayayım? Öyle sıkı çalıştım ki yakınımdaki iki çiftliği de satın aldım. Bu çiftlik şimdi yörenin en büyük, en zengin çiftliği. Tüm komşuların kıskandığı, öykündüğü örnek bir hakihandı. Hele yeni şosede tam yanımızdan geçince toprağın değeri ikiye katlandı. Satmak istersem Avrupa'ya gidip paramın faiziyle geçinebilirim. Ama benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Niyetim burada kalıp ölesiye çalışmak. Onlar için yapıyorum ben bunu. Ben olmasam işleri bitiktir onların. İşin aslını ararsan en basit işleri bile kıvıramazlar. Her zaman derim ya, çocuk gibidirler. Ben arkasına durup kışkışlamasam içlerinden biri bile üstüne düşen işi beceremez. Sonra da hepimiz eşitiz, teranesiyle karşıma çıkıyorlar. Adamı gülmekten çatlatır bu, inan olsun. Annesiyle ablasına Esaban Tureba kasalarla meyve, et salamurası, taze yumurta, tavuk, torba torba un, pirinç ve tahıl, kocaman köy peyniri tekerlekleri ve gereksiyebilecekleri kadar para yolluyordu. Çünkü parası boldu. Kulak veren herkese söyleyip durduğu gibi çiftlikte, madende Tanrı onları yarattığından beri ilk olarak işlemekteydiler. Esaban annesiyle ablasına dünyada ummamış oldukları bin türlü şey gönderiyordu. Gel gelelim şunca yıldır gidip onları görmeye vakit ayıramamıştı. Kuzeye yaptığı yolculuklarda kentten geçerken bile yeni aldığı topraklarla, ilgilendiği yeni yeni iş alanlarıyla öyle haşır neşirdi ki bir yatalağın baş ucunda boşa geçirecek zamanı yoktu. Hem zaten posta yoluyla haberleşiyorlardı ya. Tren yoluyla da Esteban onlara içinden gelen her şeyi yollayabiliyordu. Onları görmek gereksinimini duymuyordu. İnsan söylemek istediği her şeyi mektupla da söyleyebilirdi. Söylemek istemediklerinin dışında her şeyi. Esteban'ın söylemek istemediklerinin başında çevresine sanki büyü yoluyla yerden biten piçler geliyordu. Bir kızı tarlada yere yatırmasıyla gebe bırakması bir oluyordu sanki. Şeytanın marifeti olmalıydı bu. Böyle şaşılası bir tohum bolluğu görünmüş şey değildi. Esaban da piçlerden hiç değilse yarısının kendisine ait olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden şuna karar verdi ki Pança'nın kendisi gibi Esaban adını taşıyan ve annesi ilk yattığında kız oğlan kız olan oğlu dışında öbürleri kendinin olabilirdi de olmayabilirdi de. Kendinin olmadıklarını düşünmekte her zaman yarar vardı. Ne zaman bir kadın kucağında yeni doğmuş bir çocukla eşikte belirse ve çocuğa adını vermesini ya da başka herhangi bir yardım istese, Esaban avucuna birkaç kağıt para sıkıştırarak onu sepetliyordu. Kadın ilk gördüğü erkeğe kuyruk sallayıp da suçu ona yüklemek gibi bir niyet taşıyorsa vazgeçsin diye Esaban, bir daha karşısına çıkarsa onu kırbaçla kovalayacağını söyleyerek gözdağı veriyordu. Bu yüzden çocuklarının tam sayısını hiçbir zaman öğrenemedi. İşin aslı şu ki umrunda değildi. Çocuk yapmanın sırası geldiği zaman kendi sınıfından bir kadın bulup kilisenin de onayını alacağını düşünüyordu. Çünkü onun çocuğum diyebilecekleri ancak kendi soyadını taşıyanlar olabilirdi. Ötekiler onun gözünde hiç doğmamıştan farksızdı. Herkesin eşit doğduğu, eşit haklara sahip olduğu ve mirasa eşit pay alması gerektiği konusundaki sapık laflara da karnı toktu. Çünkü böyle bir şey olursa herkesin işi biter ve uygarlık yine taş çağına dönerdi. Esteban, Rosa'nın annesini anımsıyordu. Kocası zehirli şarap olayından ödü koparak siyasetten çekilince Nivea kendince bir siyasal kampanya başlatmıştı. Daha başka kadınlarla birlikte kendilerini kongre ve yargıtay binalarının bahçe kapılarını zincirleyerek kocalarını gülünç düşürüyorlardı. Nivea'nın gece sokağa çıkıp kentin dört bir yanındaki duvarlara kadın haklarını savunan posterler astığını, elinde süpürge, başında üç köşeli şapka ile güpegündüz kentin orta göbeğine giderek erkeklerle eşit haklar istesinler, oy kullanıp üniversiteye gitme hakkına sahip çıksınlar, piçler de dahil tüm çocukların yasalarca korunmasını sağlasınlar diye kadınlara seslendiğini Esaban biliyordu. O karı kafadan çatlak derdi her zaman. Doğaya aykırı olur bu. Kadın milleti daha 2 ile 2'nin 4 ettiğini bilmezlerse nasıl eşler kullanabilir? Onların görevi anne ve ev kadını olmaktır. Böyle giderse bir de bakacaksın milletvekili, yargıç falan da olmak isteyecekler. Hatta cumhurbaşkanı. Bu arada ortalığı öyle bir karıştırıp düzeni öylesine bozuyorlar ki başımıza felaket açacaklar. Mızır broşürler bastırıyor, radyoda konuşuyor, kendilerini kamu binalarına zincirliyorlar. Öyle ki sonunda polis çilingir getirip onları serbest bırakmak zorunda kalıyor. Günün birinde tutuklanacaklar. Hem zaten tutuklanmalılar da. Yazık olsun ki her seferinde bir kodaman koca, ödek bir yargıç ya da ateşli bir kongre üyesi çıkıp onları serbest bıraktırıyor. Böyle durumlarda sertlik gerekir. Sertlik. Avrupa'daki savaş sona ermişti. Ölü yüklü trenler, sonları gelmemiş de olsa uzak bir şamatadan ibaretti. Ama bozguncu fikirler radyo ile telgrafın denetlenmeyen rüzgarlarına kapılarak oradan ta buralara geliyordu. Kendi memleketlerindeki açlıktan kaçan, sürülü tarlalarda çürüyen ölülerin görüntüsüyle bomba gümbürtüsünden sersem'e dönmüş, uyur gezer bir kıyıya çıkan göçmenlerle dolu gemiler getiriyordu bu fikirleri. Seçim yılıydı ve olayların gidişi kaygı vericiydi. Ülke uyanıyordu. Hoşnutsuzluk dalgası halkı kıpırdatıyor ve oligarşik toplumu yüreğinden vurmaya başlıyordu. O yıl çiftçilerin başına gelmedik kalmadı. Kuraklık, sümüklü böcek akını, hayvanlarda ağız ve tırnak hastalığı. Kuzeyde işsizlik sürüyor, başkentte ise uzaktaki savaşın etkileri hala duyuluyordu. Bir yokluk yılıydı ve havadaki felaket duyusunu bütünlemek için bir zelzele eksikti. Gel gelelim tüm erk ve serveti ellerinde toplamış olan yukarı sınıflar, konumlarının nazik dengesini tehdit eden tehlikenin ayırdında değildiler. Zenginler Charleston havası, yepyeni caz ritimleri, foxtrot müziğiyle ve harikulade ayıp sözlü zenci cumbiyaslarla dans ederek eğleniyorlardı. Avrupa'ya yapılan gemi yolculukları 4 savaş yılı boyunca durduktan sonra yine başlamıştı. Hele Kuzey Amerika'ya gitmek şimdi günün modasıydı. Golf de bir yenilikti. Ve sosyetenin kremasını sopayla vurulan küçük bir topun çevresine bir araya getiriyordu. Nasıl ki 200 yıl önce bu topraklarda Kızılderililer de aynı oyunu oynamışlardı. Hanımlar dizlerine kadar inen upuzun inci dizileri takıyor ve kaşlarını örten kloş şapkalar giyiyorlardı. Saçlarını erkekler gibi kesip yüzlerini fahişeler gibi boyuyor, sigara içerek baca gibi tutuyorlardı. Korse giymeyi de bırakmışlardı. Erkekler ülkeye sabahleyin gelip öğleye kadar tükenen Amerikan otomobillerin zangırtısı içindeydiler. Oysa her biri küçük bir servet pahasınaydı. Oysa bir duman patlamasıyla birkaç vida tangırtısına ibaret sayılırlardı. Zenginler bu düş ürünleri için değil de atlar ve tanrının başka hayvanları için yapılmış olan yollarda ölümlerine susamış gibi bir hızla gelip giriyorlardı. Kumar masalarında savaş sonrası yıllarının kolay kazanılmış servetlerin yanı sıra koca koca miraslar oynanıyordu. Şampanya patlamış, daha günahkar ve kibar olanlar için de kokain sunulmuştu. Toplumdaki kolektif çılgınlığın sonu hiç gelmeyecek gibiydi. Gel gelelim, kent dışı tarlalarda otomobil de kısa etek kadar asılsız bir şeydi. Sümüklü böceklerle ağız ve tırnak hastalığının kuşatmasından yeni yeni sıyrılmakta olanlar durumlarına şükretmekle yetiniyorlardı. Esteban Trueba ile yörenin öbür toprak sahipleri yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için siyasal stratejilerini tasarlamak amacıyla kulüplerinde bir araya geldiler. Köylüler hala tıpkı sömürge dönemlerinde yaşadıkları gibi yaşamaktaydılar. Sendika, pazar tatili, asgari ücret gibi şeyleri duymamışlardı bile. Ne var ki şimdi solda yeni kurulmuş olan partilerin delegeleri gezgin papaz kılığında ırgatların içine sızmaya başlamışlardı. Bir koltukların altında İncil, öbür koltuklarının altında Marksist kitapçıklarla bir yandan günahsız yaşamayı savunurken, öbür yandan devrim ya da ölüm savını işliyorlardı. Patronların kulüpte plan kurmak için baş başa verip yedikleri yemekler eski Roma'yı anımsatan işret alemleri ya da horoz dövüşleriyle sona ererdi. Akşamleyin toprak sahipleri kırmızı feneri basarlardı. Burada 12 yaşında kızlarla genel evin hem de kasabanın tek eşcinseli olan Carmelo, Sofia'nın atmaca bakışları altında tarih öncesinden kalma bir Vicrola'nın ezgilerine uyarak dans ederlerdi. Sofia, erkeklerle oynaşacak çağını geride bırakmış olmakla birlikte işini demirden bir ele yönetemeyecek kadar yaşlı değildi. Polisi evinden uzak tutar, müşterilerin de cıvıtmasını, kızlarla yattıktan sonra para vermemeye kalkışmasını önlerdi. Kızların arasında en güzel dans edeni, sarhoşların saldırılarına en iyi karşı koyanı Transito Soto'ydu. Transito yorulmak bilmez, hiç yakınmazdı. Sanki Tibetlilerin hünerine sahipti de o sıska, yeni yetme vücudunu müşterinin kollarına bırakırken ruhunu uzaklarda bir yere uçurabilirdi. Esteban Trueba onu sevişmenin yeniliklerinden ve hoyratlığından çekinmediği için tarazi bir kuş sesiyle şarkı söylediği için severdi. Bir keresinde kız ona hayatta çok ilerleyeceğini söylemiş, bu da Esteban'ı eğlendirmişti. Ömrümü kırmızı fenerde geçirecek değilim demişti Transito. Başkente gideceğim. Çünkü zengin ve ünlü olmak istiyorum. Esteban genel eve kasabadaki tek eğlence merkezi olduğu için giderse de orospulara düşkün bir erkek değildi. Başka yoldan elde edebileceği şeyleri parayla satın almaktan hoşlanmazdı. Yine de Transito Soto ile birlikte olmaktan zevk alıyordu. Kız onu güldürüyordu. Bir gün seviştikten sonra Esteban'ın cömertliği üstündeydi ki bu hemen hemen hiç görünmedik bir şey sayılırdı. Transito Soto'ya bir armağan isteyip istemediğini sordu. Kız o saat bana 50 peso borç ver dedi. Çok para bu, ne yapacaksın bu kadar parayı? Tren biletiyle kırmızı bir elbise, yüksek ökçeli ayakkabı, bir şişe koku alacağım. Bir de saçıma permanent yaptıracağım. Başlangıç için bana gereken hepsi bu. Bir gün borcumu öderim, faiziyle hem de. Esteban ona 50 pesoyu verdi. Çünkü o sabah 5 boğa satmıştı ve cepleri para doluydu. Bir yandan da zevk yorgunluğu ona bir duygusallık vermişti. Yalnızca seni bir daha göremeyeceğimi üzülüyorum Transito. Alışmıştım sana. Ama yine görüşeceğiz patron. Hayat uzundur. Hem de beklenmedik dönemeçlerle doludur. Kulüpte yenen o sonu gelmez yemeklerin, horoz dövüşleriyle genel evde geçirilen öğleden sonra saatlerin sonucunda, köylülerin oy haklarını kullanmalarını sağlama bağlamak için pek orijinal olmamakla birlikte kurnazca bir tasarım ortaya çıktı. Efendiler köylüler için bol şaraplı büyük bir eğlenti düzenleyerek bu gece için özel kesilen birkaç ineği çevirdiler. Gitar eşliğinde serenatlar söylediler. Birkaç politik demeçle kafa ütülediler. Ve muhafazakar aday seçimi kazanırsa hepsinin prim alacaklarını ama yitirirse işlerinden olacaklarını bildirdiler. Buna ek olarak seçim sandıklarını hileli hazırlayıp polise rüşvet yedirdiler. Eğlentinin sonunda köylüleri köy arabalarına doldurarak oy kullanmaya götürdüler. Sıkı gözetim altında ve bol şakalaşmayla gülüşmeler arasında. Hayatlarında ilk olarak köylülere birazcık yakınlık gösterdiler. Dostum şu, kardeşim bu, sen merak etme. Patron, ben senin takımındanım. Güvenebilirsin bana. Aferin, tam benim gönlüme göre konuştun. Dostum, senin vatansever biri olduğuna sevindim. Biliyorsun, liberallerle radikallerin topunun enayi dümbeliği olduğunu. Komünistler de sen çiğ çiğ çocuk yiyen aşağılık heriflerdir. Seçim günü her şey tasarlandığı gibi tıkır tıkır yolunda gitti. Silahlı kuvvetler demokrasinin işlemesine destek olmak için hazır bekliyorlardı. Ve her zamankinden daha cıvıl cıvıl, güneşli olan bu bahar sabahında her şey dinginlik içindeydi.